Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender. Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğimizde sizlerle yepyeni bir esere başlıyoruz yine. Bu eser Voltaire'in kaleme almış olduğu hikayeler ve yazılarından oluşan Hikayelerim adlı bir eser. Fakat esere başlamadan önce istiyorum ki ünlü Fransız yazarı ve aynı zamanda filozofu Voltaire hakkında biraz da bilgi edinelim. Ancak şimdi sizlerle paylaşacağım bu bilgiler, zannediyorum aranızda birçoğunuzun duymadığı bilgiler olacak. Ancak bunları geçip doğrudan hikayeleri dinlemek isterseniz zaman damgalamasında ayarladım doğrudan ilk hikayeyi dinlemeye başlayabilirsiniz. Voltaire, gerçek adıyla François Maria Arouet, 18. yüzyıl Fransız aydınlanma dönemi düşünürlerinden biri olarak bilinir ve hayatı boyunca birçok farklı alanda eser vermiştir. Voltaire, gerçek ismini kullanmak yerine bir takma ad tercih etti. Voltaire ismi, büyük ihtimalle gençliğinde maruz kaldığı hapis cezasının ardından seçtiği bir isimdi. Bazı tarihçiler bu ismin bir anagram olduğunu ve Voltaire'in ailesine olan mesafesini ya da kendini yeniden doğmuş gibi hissetmesini simgelediğini düşünür. Gerçek adından uzaklaşmasının sebeplerinden biri de eleştirel ve hiciv dolu eserlerinin tehlikeli bulunmasıydı. Voltaire yazıları nedeniyle birçok kez hapis yattı ve sürgüne gönderildi. Ne kadar da uzak bir zamandan bahsediyoruz, öyle değil mi? Özellikle Fransız toplumunu ve iktidarını eleştiren hicvi yüzünden 1717'de Bastil hapishanesinde 11 ay geçirdi. Daha sonra İngiltere'ye sürgün edilmek zorunda kaldı. Ancak bu deneyimler onun düşünsel gelişimine katkıda bulundu ve aydınlanma dönemi fikirlerinin de şekillenmesini sağlamış oldu. Voltaire sadece yazarlık kariyeriyle değil, aynı zamanda ticari zekasıyla da dikkat çekti. 1720'lerde Fransız hükümetinin borç tahvilleriyle ilgili bir finansal açığı fark etti ve birkaç işbirlikçisiyle birlikte borsadan yüklü miktarda para kazandı. Bu finansal başarıları sayesinde hayatının ilerleyen yıllarında oldukça zengin biri oldu. Voltaire İngiltere'de sürgündeyken Newton'un bilimsel çalışmalarından etkilendi. Dönüşünde Newton'un fikirlerini Fransa'da tanıtmaya ve yaymaya çalıştı. Newton'un yer çekimi ve optik teorilerini Fransız okurlara daha anlaşılır kılmak için yazdı. Hatta Newton'un başına düşen elma hikayesini Fransızlara tanıtan kişi de yine Voltaire'dir. Voltaire'in en ünlü eserlerinden biri olan Candide sadece birkaç gün içinde yazılmıştır. Bu hiciv romanı Leibniz'in "Bu dünya mümkün olan en iyi dünyadır" şeklindeki iyimser felsefesine yöneltilmiş bir eleştiridir. Voltaire romanında savaşları, dini hoşgörüsüzlüğü ve insanların kör iyimserliğini alaycı bir dille eleştirir. Kitap kısa sürede yasaklanmış olmasına rağmen çok popüler oldu. Voltaire dini hoşgörüsüzlüğe ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da tanınır. Özellikle Jean Calas adlı bir adamın haksız yere suçlanıp idam edilmesinden sonra onun masumiyetini kanıtlamak için büyük bir mücadele verdi. Bu olay Voltaire'in adalet ve insan hakları konusundaki tutumunu pekiştirdi ve onu bu konularda daha aktif bir savunucu haline getirdi. Aynı zamanda Voltaire denince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi de kendisinin kahve tutkunu bir yazar olduğudur. Öyle ki söylenenlere göre Voltaire günde 40-50 fincan kahve içermiş. Hafızanın Hikayesi. Düşünen insan, yani insanların en çok 100.000'de biri, uzun zaman ancak hislerimizle düşündüğümüzü, hafızanın da iki düşünceyi, iki kelimeyi bir araya getirmek için biricik araç olduğunu sanmış ya da hiç olmazsa öyle olduğunu sık sık tekrarlamıştır. Bundan dolayıdır ki tabiatı temsil eden Jüpiter, hafıza tanrıçası Mnemosyne görür görmez aşık oldu, bu evlenmeden de bütün sanatların yaratıcısı olan 9 ilham perisi doğdu. Bilgilerimizin tümünün dayandığı bu inanç, bütün dünya tarafından kabul edildi. Hatta Nansobre bile bir gerçek olmasına rağmen doğar doğmaz bu inancı kabul etmişti. Bir süre sonra yarı matematikçi, yarı hayal düşkünü bir ukala çıka geldi. Beş duyuyla hafızaya karşı deliller ortaya attı, insanoğlunun sayısı az olan düşünenlerine "Şimdiye kadar yanıldınız" dedi. Çünkü duygu denen şey gereksizdir. Çünkü düşünceler sizde, duygularınızın hiçbiri çalışmadan zaten kendiliklerinden vardı. Çünkü dünyaya geldiğiniz zaman gereken mefhumların tümü kafanızın içindeydi. Hiçbir şey duymadan her şeye hakimdiniz. Sizinle birlikte doğan bütün fikirleriniz, hafızanın yardımı olmadan da ruh denen zekanızın içinde mevcuttu. Şu hafıza denen şey aslında hiçbir işe yaramaz. Non Sobre bu önermeyi gülünç olduğu için değil, yeni olduğu için reddetmişti. Bununla beraber sonradan bir İngiliz, düşüncelerin kendi kendilerine var olmadıklarını, beş duygu kadar hiçbir şeyin lüzumlu olmadığını, hafızanın beş duygu tarafından alınan şeyleri muhafaza etmek için çok işe yaradığını uzun uzadıya ispat etmeye kalkışınca, Non Sobre kendi öz duygularını bir İngiliz duyguları halini aldığı için reddetti. Bunun sonucu olarak insanoğluna, kendiliklerinden var olan düşüncelere inanmayı artık beş duyguyla hafızaya inanmamayı emretti. İnsanoğlu, Non Sobre'ye itaat edecek yerde onunla alay etti. O da öyle bir kızdı ki bir filozof yakmak istedi. Çünkü bu filozof, görmeden veya yemeden peynir hakkında tam bir fikir edinmenin imkansız olduğunu söylemiş, hatta hain herif erkeklerle kadınların iğneleri ve bu iğnelere iplik geçirmek için parmakları olmasaydı, hiçbir zaman halıcılık edemeyeceklerini ileri sürmek cesaretini göstermişti. Leolistoistler hayatlarında ilk defa olmak üzere Non Sobre ile birleştiler. Leolistoistlerin en büyük düşmanı olan Sijenisteler de bir an onlarla birlik oldular. Büyük filozof olan eski dikasterikuyeleri yardımlarına çağırdılar. Ölmeden önce de hep beraber hafızayla beş duyguyu ve bu altı şey hakkında güzel sözler söylemiş olan yazarı hudut dışı ettiler. Bu baylar yargıda bulunurlarken yanlarında aynı neviden olmadığı, aralarında boy, ses, kıl ve kulak bakımından birçok farklar olduğu halde bir de at vardı. Duyguları olduğu gibi aklı da olan bu at günün birinde ahırda Pegeze bu olaydan söz açtı. Pegeze de hikayeyi o her zamanki canlı ifadesiyle ilham perilerini anlattı. Bu olaya sahne olan ve uzun zamanlar vahşet içinde kıvranan bu ülkeyi ilham perileri yüzyıldan beri fazlasıyla kayırıyorlardı. Bunu duyunca son derece üzüldüler. Dokuz kız bütün bilgilerini borçlu oldukları anaları hafızayı ya da Minomesini'yi çok severlerdi. İnsanların nankörlüğü onları kızdırdı. Eski dikasterikuyelere, Leolistoistlere, Seyanitslere ve Non Sobre'ye karşı yazı yazmadılar. Çünkü bu çeşit yazılar kimsenin hatasını gidermez. Ahmakları kızdırır, daha da kötü eder. Onları cezalandırmak suretiyle aydınlatmak için bir çare düşündüler. İnsanlar hafızaya küfretmişlerdi. İlham perileri de. Onun yarımı olmadan ne olduklarını iyice anlasınlar diye bu tanrılar vergisini insanlardan aldılar. Böylece güzel bir gece yarısı bütün beyinler ağırlaştı. Ertesi günde herkes geçmiş hakkında en ufak bir şeyi hatırlamadan uyandı. Karılarıyla yatan birkaç dikasretiskuye hafızanın dışında kalan bir içgüdü artığıyla onlara yaklaşmak istedi. Kocalarını öpmeyi pek çok adet edinmemiş olan kadınlar onların bu iğrenç okşayışlarını şiddetle reddettiler. Kocalar öfkelendi, karılar çığlığı bastı, ailelerin çoğu da işi sille tokata döktüler. Baylar dört keşe bir takke bulunca bunu ne hafızanın ne de sağduyunun gideremediği bir ihtiyaç için kullanmaya başladılar. Bayanlar da tuvalet kutularını aynı iş için kullandılar. Hizmetçiler efendileriyle yaptıkları pazarlığı hatırlayamadıklarından, nerede olduklarının farkına varmadan onların odalarına girdiler. İnsan doğuştan meraklı olduğu için bütün çekmeceleri açtılar. Ve insan hafızaya lüzum hissetmeden, yapısı bakımından gümüşle altının parıltısını sevdiğinden ellerine geçen her şeyi aldılar. Efendiler, hırsız var diye bağırmak istediyseler de, hırsız mefhumu beyinlerinden çıkmış olduğundan kelime bir türlü dillerinin ucuna gelmedi. Herkes konuştuğu dili unuttuğundan acayip sesler çıkarıyordu. Bu hal, herkesin hemen oracıkta yeni bir dil icat ettiği Babil'dekilerden daha kötüydü. genç uşakların duygularında güzel kadınlara karşı kendiliğinden var olan eğilim öylesine kuvvetliydi ki, bu küstahlar meyhaneci olsun, reis karısı olsun, ellerine geçen ilk kadın ya da kızın üstüne rastgele atıldılar. Bunlar da aldıkları ahlak derslerini hatırlayamadıklarından uşakların yaptıklarına ses çıkarmadılar. Yemek yemek gerekti, hiç kimse nasıl davranılacağını bilmiyordu. Satmak ya da satın almak için pazara giden olmamıştı. Hizmetçiler efendilerinin, efendiler de hizmetçilerinin elbiselerini giymişlerdi. Herkes birbirine şaşkın şaşkın bakıyordu. İhtiyaçlarını tedarik etmekte en çok maharet gösterenler, bunlar da halk tabakasından kimselerdi, bir parça yiyecek buldular. Ötekiler hiçbir şey bulamadılar. Başkanla başpiskopos çırılçıplak dolaşıyorlardı. Seyislerin kimi kırmızı entari, kimi de ipekli tören gömleği giyiyordu. Her şey karmakarışık olmuştu. Anlaşmazlık yüzünden herkes sefaletten, açlıktan ölmek üzereydi. Birkaç gün sonra ilham perileri zavallı insanların bu hallerine acıdılar. Kötü kişilere ara sıra kızgınlıklarını gösterirlerdi ama ne de olsa iyi varlıklardı. Nitekim nankör insanlardan aldığı hafızayı geri vermesi için analarına yalvarıp yakardılar. Mnemosine, kendisine büyük bir cüretle küfredilen bu çelişmeler ülkesine indi, insanlara şunları söyledi. ''Budalalar, sizi affediyorum ama şunu iyi bilin ki, duygusuz hafıza, hafızasız da zeka olmaz.'' Dikasterikuyeler kendisine kuru kuru teşekkür ettiler ama itiraz etmeye de karar verdiler. Seyanisteler bütün bu olup bitenleri gazetelerinde yazdılar ama henüz hastalıktan kurtulmadıkları görüldü. Liolistoistler bundan bir saray entrikası çıkardılar. Hikayeyi alık alık dinleyen ve hiçbir şey anlamayan Üstad Kok, 5. sınıftaki öğrencilerine şu güzel belleti söyledi. Bunlar hep Cizvit heyetleridir. 21 Temmuz 1773'te hepsi lağvedilmiştir. Evet, değerli dinleyicilerimiz, Voltaire'in kaleme almış olduğu Hafıza'nın hikayesini sizlerle paylaştık. Hafıza ile ilgili ilginç bir metin, ilginç bir hikaye kaleme almış Voltaire. Konuyla ilgili, bu metinle ilgili ya da Voltaire'in tabiriyle hikaye ile ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim ikinci metnimize, ikinci hikayemize. Burada Voltaire bir eyalet akademisinde hitabeyi metne aktarmış. Eyalet Akademisi'nde söylenen bir hitabeyi metne aktarmış. Metnin başlığı ise Akla Tarihi Övgü. Baylar, 16. yüzyılda Erasmus deliliği övmüştü. Siz de bana aklı övmemi emrediyorsunuz. Gerçekten şu akıl, düşmanından en az 200 yıl sonra, hatta çoğu zaman daha geç kutlanmıştır. Bundan başka onu henüz hiç tanımayan milletler de vardır. Galyalı papazlar zamanında biz de onu bilmezdik. Dilimizde adı bile yoktu. Sezar onu ne İsviçre'ye, ne Avutun'a, ne de o vakitler henüz bir balıkçı köyü olan Paris'e getirmişti. Hatta kendisi bile aklın ne olduğunu bilmezdi. Sezar'ın o kadar çok meziyetleri vardı ki bunlar arasında akıl kendine bir yer bulamadı. Bu akılsız kişizade, kendi ülkesini yıkmak, kendinden pek farklı olmayan 23 çılgın kişizadeden de 23 hançer yemek için yıkık ülkemizi bırakıp gitti. Sisamre Klodviç ya da Clovis aşağı yukarı 500 yıl sonra gelip milletimizin bir kısmını öldürdü, bir kısmını da esir etti. Ne onun ordusunda ne de bizim zavallı küçük köylerimizde kuvvetlinin aklından başka akıl kelimesinin sözü edildiğini duyan oldu. Uzun zaman bu korkunç ve ezici vahşilik içinde çürüdük. Haçlı seferleri de bizi bundan kurtaramadı. Bu seferler zaten en evrensel, en iğrenç, aynı zamanda da en gülünç, en bahtsız çılgınlıklardan biriydi. Bu uzak Haçlı seferlerinin arkasından, Oj dilinden olduğu kadar Oil dilinden de birçok insanları mahveden din savaşlarının o korkunç çılgınlığı baş gösterdi. Aklın burada ne işi vardı? O vakit Roma'da politika hüküm sürüyordu. Nazır olarak da yanında iki kız kardeşi vardı. Hile ile cimrilik, bilgisizlik, taassup, çılgınlık onun emri altında bütün Avrupa'yı dolaşıyor, fakirlik de bunların peşi sıra her yana gidiyordu. Akılsa kızı gerçekle beraber bir kuyuya gizlenmişti. Bu kuyunun nerede olduğunu bilen yoktu. Bulunduğu yeri bilen olsaydı muhakkak ana ile kızı boğmak için kuyuya inerlerdi. Türkler İstanbul'u aldıktan, Avrupa'nın uğradığı o korkunç felaketleri iki misline çıkardıktan sonra, 2-3 Rum kaçarken yorgunluktan, açlıktan ve korkudan yarı ölü bir halde bu kuyuya, daha doğrusu bu mağaraya düştü. Akıl onları insanca kabul etti. Etler arasında bir fark gözetmeden onlara yiyecek verdi. Bu da onların İstanbul'da hiç görmedikleri bir şeydi. Bunlar akıldan birkaç bilgi kırıntısı edindiler. Çünkü akıl çok konuşmasını sevmezdi. Bulunduğu yeri açıklamayacaklarına dair onlardan söz aldı. Rumlar yola çıktılar, bir hayli dolaştıktan sonra da Charles Quint'le 1. Fransuis'in sarayına vardılar. Burada onları, kişizadelerle bayanları, buluşmak için söz verdikleri boş zamanlarında hünerler göstermek suretiyle eğlendirmeye gelen cambazlar gibi karşıladılar. Nazırlar, bir sürü iş arasında, boş vakitleri olunca onlara bakmak lütfunda bulundular. Hatta sevgililerinin yanına giderlerken, şöyle bir göz ucuyla kendilerine bakan imparatorla Fransa kralı tarafından da kabul edildiler. Ama bilmiyorum nasıl oldu, henüz bir parça sağduyu ışığıyla aydınlanan iyi burjuvalara rastladıkları küçük şehirlerde daha çok başarı elde ettiler. Bu hafif ışıklar, din savaşları arasında ümitsizliğe düşen bütün Avrupa'da söndü. Birçok yıllar taassubun yaktığı alevli meşalelerle, insanları diri diri içine atmak için yakılan ateşler arasında iki veya üç akıl kıvılcımı bütün dünyayı aydınlatamazdı. Akılla kızı her zamandan daha çok gizlendiler. İlk havarilerin çömezleri sustular. Zamansız ve manasız bir şekilde aklın propagandasını yapmak isteyenlerse gözden düştüler. Hatta bu hareketleri Sokrates gibi onların da hayatına mal oldu ama kimse buna dikkat etmedi. Hiçbir şey insanın meşhur olmadan asılması kadar can sıkıcı olamaz. İnsanlar St. Barthelemy'lerle, İrlanda katliamlarıyla, Macaristan'da kurulan sehpalarla, kralların öldürülmesiyle o kadar çok meşgul oldular ki, dünyayı bir ucundan öbür ucuna kadar kaplayan ufak tefek cinayetlerle, gizli kalan genel felaketleri düşünmeye ne yeter zaman ne de yeter düşünce hürriyeti bulabildiler. Bulunduğu yere sığınanlardan olup bitenler hakkında malumat alan akıl, öyle pek merhametli değildi ama insanların haline acımaktan da kendini alamadı. Kendisinden daha cesur olan kızı, dünyayı görmesi, iyi etmeye çalışması için anasını teşvik etti. Meydana çıktılar, konuştular fakat kendilerine itiraz edecek o kadar çok kötü insan, bu kötülerin hizmetinde çalışan o kadar çok budala, yalnız kendileriyle yaşadıkları anla meşgul olan, onlara ve düşmanlarını aldırmayan o kadar çok kayıtsız insan buldular ki, ses sadağı çıkarmadan yerlerine çekildiler. Bununla beraber her zaman yanlarında taşıdıkları ve sağa sola serptikleri birkaç meyve tohumu çürümeden yeryüzünde filizlendi. Sonunda bir süre önce inkuisisyondan korktukları için kıyafet değiştirmek ve adlarını gizlemek suretiyle Roma'ya hacca gitmek hevesine kapıldılar. Buraya varır varmaz da Papa Ganganelli denen 16. Clemens'in aşçısına müracaat ettiler. Bu adamın Roma'nın en az işi olan aşçısı olduğunu biliyorlardı. Hatta baylar, günah çıkartıcılardan sonra bu adamın mesleğinin en işsiz adamı olduğunu söyleyebiliriz. Bu adamcağız, her iki hacıya Papa'nın yemeği kadar nefis bir yemek yedirdikten sonra, onları Marcus Aurelius'un düşüncelerini okumakta olan kutsal kişinin yanına götürdü. Papa onları tanıdı, teşrifatı bir yana bırakıp ikisini de kucaklayıp öptü. ''Bayanlar'' dedi onlara, ''yeryüzünde olduğunuzu tahmin edebilseydim, önce ben sizi ziyaret ederdim.'' Selam sabahtan sonra işten söz açtılar. Hemen ertesi gün Ganganelli, insan çılgınlığının en büyük anıtlarından biri olan ve uzun zaman bütün hükümdarların elini kolunu bağlayan Incone Domini emirnamesini kaldırdı. Bir gün sonra da Garasse, Oignart, Garnet, Busambaum, Malagrida, Paulan, Patolliet, Nonette papaz heyetlerini dağıtmaya karar verdi. Bütün Avrupa buna el çırptı. Daha ertesi gün bütün milletin şikayet ettiği vergileri azalttı, tarımla sanatları teşvik etti, mevkiine göz dikmiş gibi görünenlerin hepsine kendisini sevdirdi. Artık Romalılar, dünyada bir tek millet, bir tek kanun vardır diyebilirlerdi. Son derece hayret eden ve memnun kalan iki yolcu Papa'dan müsaade istediler. O da onlara safranla kutsal bir şey yerine yollarına devam etsinler diye güzel bir araba hediye etti. Akılla gerçek o vakte kadar rahata alışmış değillerdi. Bütün İtalya'yı dolaştılar. Burada Parma'dan tutun da Torino'ya kadar her tarafta Machiavellizm yerine tebaasına kimin daha çok iyilik edeceği, onları daha zengin, daha bahtiyar kılacağı hakkında hükümdarlarla cumhuriyetler arasında bir yarışma olduğunu görünce şaşa kaldılar. Akıl gerçeğe, kızım diyordu. Uzun süren bir esaretten sonra galiba hüküm sürmeye başlayabileceğiz. Dünyanın gidişini böyle değiştirdiklerine bakılırsa, kuyumuzda bizi ziyarete gelen peygamberlerden birkaçı söz söylemek ve iş görmek konusunda çok becerikli kimselermiş. Görüyorsunuz ya, her şey geç oluyor. Benimle beraber yüzyıllardan beri kovulduğunuz aydınlıklar sarayına dönmek için bilgisizlikle yalanın karanlık ülkelerinden geçmek gerekmiş. Tabiatın başına gelen bizim de başımıza gelecek, o da kötü bir örtüyle örtülmüş, sayısız yüzyıllar boyunca bozulmuştu. Sonunda bir Galileo, bir Kopernik, bir Newton geldi. Onu hemen hemen çırılçıplak gösterdiler ve insanları ona aşık ettiler. Böylece konuşurlarken Venedik'e vardılar. En çok dikkatlerini çeken şey, elinde büyük bir makasla, pençeler, gagalar ve kara tüylerle dolu bir masanın önünde duran bir Saint Mark prokuratörü oldu. Akıl, ''Ah büyük efendimiz!'' diye bağırdı. ''Tanrı beni affetsin ama zannedersem elinizdeki makas, kızımla beraber sığındığım zaman kuyuya götürdüğüm makaslardan biri olacak.'' ''Ekselansınız bunu nereden buldu? Şimdi ne gibi bir iş için kullanıyor?'' Prokuratör ona ''Sayın bayan'' diye cevap verdi. ''Bu makas vaktiyle ekselansınıza ait olmuş olabilir ama Fra Paolo adında birisi bunu bize getireli epey oluyor. Biz de bunu masanın üzerinde yayılı gördüğünüz inkusisyonun pençelerini kesmek için kullanıyoruz.'' Bu kara tüyler, Cumhuriyet'in yemeğini yemeye gelen Aladoğanların tüyleridir. Her gün tırnaklarının, gagalarının uçlarını kırparız. Böyle bir tedbir almazsak sonunda her şeyi yutabilirler. Uslu büyüklere, papazlara, vatandaşlara da hiçbir şey bırakmazlar. Fransa'dan geçerseniz öteki makasınızı belki Paris'te İspanyol bir nazırda bulursunuz. Bizim gibi o da makası memleketinde aynı işi için kullanıyor. Bir gün gelecek, insanoğlu onu da yücelere çıkaracak. Yolcular Venedik'te operaya gittikten sonra Almanya'ya doğru yola çıktılar. Şarlman zamanında yer yer bataklıklarla örtülü büyük bir orman olan, şimdi ise çiçek gibi açılan güzel, şehirlerle dolu, vaktiyle vahşi, fakir ama şimdi hepsi de medeni, zengin hükümdarların oturduğu bir ülke gördüler. Eski zamanlarda papazları, kaba bir şekilde yontulmuş taşların üzerinde insanları kurban eden, sonra meselenin in cum sub, üstünde mi, içinde mi, altında mı olup olmadığını doğru dürüst anlamak için kana boyanan, sonundaysa böyle rahat rahat bir arada yaşayabildiklerine kendileri de şaşan ve üç dini bağrına basan bu insanlar gördüklerine memnun oldular. Akıl, ''Tanrı razı olsun'' dedi. ''Bu insanlar saçmalıya saçmalıya sonunda bana kavuştular.'' Onları yalnız aklı değil, aynı zamanda iyilik yapmasını da seven bir imparatoriçenin yanına götürdüler. Yolcular kendisinden o kadar memnun kaldılar ki, canlarını sıkan bazı geleneklere aldırış bile etmediler. Tersine, ikisi birden imparatoriçenin oğluna aşık oldular. İsveç'e vardıkları zaman daha çok hayret ettiler. Ne? Diyorlardı. Hiç böyle güç, tehlikeli bir ihtilal bu kadar çabuk, bu kadar rahat başarılabilir mi? Sonra o büyük günden beri de iyilik yapılmayan gün yok. Üstelik bütün bunları aklın pek nadir görüldüğü bir çağda yapmışlar. Bu büyük olayın bütün Avrupa'yı hayretler içinde bıraktığı bir sırada gizlendiğimiz yerden çıktığımıza ne iyi etmişiz. Buradan süratle Polonya'ya geçtiler. Gerçek, ah anneciğim ne büyük bir çelişme diye bağırdı. Tekrar kuyuya döneceğim geliyor. İşte insanoğlunun en yararlı bölümünü her zaman ezmenin, çiftçilere çift hayvanlarından daha kötü muamele etmenin sonu budur. Bu karışıklık her şeyin yıkılmasından başka bir sonuç veremezdi. Bunun böyle olacağını açıkça görenler olmuştu. Faziletli, uslu, merhametli bir hükümdara acırım doğrusu. Madem ki öteki krallar mutlu olmaya başlıyorlar ve madem ki sizin ışıklarınız komşudan komşuya geçebiliyor, günün birinde o da bahtiyar olabilecek değil mi? Gerçek devam etti. Haydi daha güzel, daha hayret verici bir değişikliği görmeye gidelim. 80 yıl önce çok vahşi olan, şimdi de çok medeni, çok kuvvetli bir durumda bulunan o uçsuz bucaksız kuzey ülkesini görmeye gidelim. Yeni bir yaratılış mucizesini tamamlayan o kadını seyre gidelim. Oraya da koştular, sonunda burası hakkında kendilerine kâfi derecede söz söylenilmemiş olduğunu itiraf ettiler. Birkaç yıl içinde dünyanın bu kadar değişmiş olmasını hayret etmekten kendilerini alamıyorlardı. Bundan günün birinde belki Şili ile Güney ülkelerinin medeniyetle iyi zevkin merkezleri olacağı, bir şeyler öğrenmek için de Güney Kutbu'na gitmek gerekeceği sonucunu çıkarıyorlardı. İngiltere'ye gidince gerçek anasına dedi ki, ''Bu milletin mutluluğunun öteki milletlerinki gibi olmadığını sanıyorum. Bu millet bir zamanlar tanıdığım bütün milletlerden daha çılgın, daha mutaassıp, daha zalim, daha bahtsızdı. Şimdi de bir krallığın faydalı, bir cumhuriyetin de lüzumlu olan her şeyini alıp eşsiz bir hükümet kurdular. Savaş, kanun, sanat, ticaret bakımlarından bu millet ötekilerden çok daha üstün. Yalnız dünyanın bir ucunda istila ettiği Kuzey Amerika ile öteki ucunda egemenliği altında kaldığı Hindistan'ın en güzel eyaletlerinde çok zorluk çekiyor. Saadetinin bu iki yüzünü nasıl taşıyacak? Akıl, yük ağır ama biraz olsun beni dinlerse yükünü hafifletecek manivelalar bulur, dedi. Sonunda akılla gerçek Fransa'dan geçtiler. Zaten burada birkaç kere görünmüşler ve kovulmuşlardı. Gerçek anasına, hatırlıyor musunuz, diyordu. 15. Louis'in güzel günlerinde Fransızlar aralarında bulunmayı ne kadar istemiştik. Ama Cizvitlerle Cenistilerin münasebetsiz kavgaları bizi oradan çabucak kaçırmıştı. Halkın devamlı şikayetlerinde bizi çağıran bir ses yoktu. Şimdi Tanrı'ya şükreden 20 milyon insanın sesini duyabiliyorum. Kimi, bu saltanattan anladığımız şey, karşılığında hiçbir nesne ödemediğimiz için daha da neşeli geliyor, diyor. Kimi de, süs boş bir tutkudur, çift memuriyetler, boş masraflar, aşırı kazançlar ortadan kalkmalı, diyor. Hakları da yok değil, bütün bu yeni vergiler kalkacak diyenler de oluyor ama bunda haksızlar. Çünkü genel mutluluk için her ikisinin para vermesi gerek. Kanunlar herkes için aynı olacak. Bundan daha çok arzulanacak bir şey olamaz ama bundan daha güç bir şey yoktur. Fakir kalmaya and içmiş bazı işsizlerin sınırsız malları çalışan fakirlere ve hele fakir subaylara dağıtacaklar. Bu işsiz güçsüz adamların işsiz güçsüz köleleri de olmayacak. Eski fatihlerin hakları olan derebeylik haklarından faydalanan bir manastırı, terekeleriyle zenginleştirmek isteyen zaptiye papazlar, dilenmek zorunda kalan yetimleri artık baba evinden kovamayacaklar. Birçok ailelerin, kendilerini soyup soğana çeviren bir manastırın kapısında boş yere sadaka istedikleri artık görülmeyecek. Tanrı razı olsun, zaten başka türlüsü de bir krala yakışmaz. Sardunya kralı memleketinde bu iğrenç suistimalin önüne geçmiş. Umarım bu suistimal Fransa'da da ortadan kalkar. Anacığım, devlete yararlı olan şu 100 bin ailenin evlenmesi artık zina sayılmayacak. Çocuklar da kanun nazarında babasız ilan edilmeyecek diyen şu sesleri duymuyor musunuz? Her şey tabiat, adalet ve siz anneciğim, bu büyük konu hakkında devletin rahatı ve bütün insanların hakları ile bağdaşabilecek akıllıca bir düzen istiyorsunuz. Askerlik mesleğini o kadar şerefli bir hale getirecekler ki hiç kimse ordudan kaçmak istemeyecek. Bu mümkündür ama çok nazik bir iştir. Küçük suçlar büyük cinayetler gibi cezalandırılmayacak çünkü her şey bir orantı içinde olmalı. Kötü yorumlanan, karanlık ifadeli vahşi bir kanun, mütecessis ve tedbirsiz çocukları sanki analarını babalarını öldürmüşler gibi demir çubuklar altında ve alevlerin içinde öldürmeyecek. Bu da ceza kanununun birinci maddesi olmalı. Bir aile babasının mallarına artık el konmayacak çünkü çocuklar babalarının işlediği suçlar yüzünden açlıktan ölmemeli. Çünkü kralların da bu alçakça el koymalara ihtiyaçları yoktur. Çok güzel, bu da yine bir hükümdarın yüceliğine yakışan bir şey. Eskiden eşkıyaların mallarını çaldıkları kişilere varlarını yoklarını meydana çıkarmaya mecbur etmek için icat ettikleri, bugün de az sayıda bazı milletlerin kuvvetli suçluyu kurtarmak, gerek vücutça gerek kafaca zayıf masumu mahvetmek için kullandıkları işkence, artık başlıca cemiyet hainlerine karşı, o da yalnızca suç ortaklarını meydana çıkarmak için kullanılacak. Ama bu cinayetler de artık işlenmeyecek. Bundan daha iyisi olamaz. Her yanda duyduğum istekler de zaten bunlardı. Adı gerçek olan ben, bütün bu büyük değişiklikleri günlüğüme geçireceğim. Bütün bu mahkemelerde yanı başımda söylenen şu değerli sözleri hala işitiyor gibiyim. Artık her iki egemenliği aynı zamanda ağzımıza almayacağız. Çünkü yalnız bir tanesi var olabilir. Bir krallıkta kralın ya da kanunun egemenliği, bir cumhuriyette de yalnız milletin egemenliği vardır. Tanrısal egemenlik öyle farklı, öyle üstün bir şeydir ki, onun saygısız bir karışıklık sonunda fena bir duruma düşürülmemesi gerekir. Sonsuzluk, sonu olan bir şeyle birleşemez. 6. Gregory, sonu olan, yani son derece sınırlı bir imparator olan 4. Henry'e karşı açtığı, o zamana kadar duyulmamış, görülmemiş savaşlarda sonsuzluğu imdadına çağırmaya cüret eden ilk insandır. Bu savaşlar uzun zaman Avrupa'yı kana boğdu. Ama sonunda müşterek hiçbir şeyleri olmayan bu iki sayın kişiyi birbirinden ayırdılar. Barış içinde yaşamanın tek çaresi de zaten budur. Bütün kanun adamlarının söyledikleri bu sözler bana çok kuvvetli gibi geliyor. Ne Çin'de, ne İran'da, ne İstanbul'da, ne Moskova'da, ne Londra'da, ne de başka bir yerde iki egemenlik tanınmadığını bilmiyorum. Ama anneciğim, ben yine sizin sözünüzden dışarı çıkmam. Söylediklerinizden başka bir şey yazmam. Akıl şöyle cevap verdi. Kızım, benim de aşağı yukarı aynı şeyleri ve daha başka birçok şeyleri istediğimi bilirsin. Bütün bunlar zaman ister, düşünmek ister. Sıkıntılı zamanlarında muhtaç olduğum tesellinin bir kısmını elde ettim mi, son derece memnun olurum. Bugün de çok mutluyum. Yeryüzünde aşağı yukarı bütün kralların sonsuz bir barış içinde yaşadıkları için olacak, bilmeceyle vakit geçirdikleri, güzel Saba Melikesi'nin bile Hazreti Süleyman'la baş başa verip bilmece çözdüğü o güzel zamanları hatırlıyor musunuz? Evet anneciğim, o ne güzel günlerdi değil mi? Ama ne yazık ki çok sürmedi. Anası, öyleyse şimdi daha iyi bir zamanda yaşıyoruz dedi. O zamanlar herkes az çok zekasını göstermeye çalışıyordu. Halbuki 10-12 yıldan beri Avrupa'da insanların hayatın acılarını tatlılaştıran lüzumlu sanat ve erdemlerle uğraştıklarını görüyorum. Sanki insanlar genel olarak binlerce yüzyıl yapmadıkları bir şeyi yapıyorlar. Daha sağlam düşünmek için birbirlerine söz vermiş gibi görünüyorlar. Hiç yalan söylemediğinize göre sorarım size. Fransa'da yaşamak için hangi zamanı seçerdiniz? Daha doğrusu bugünkü zamana hangi zamanı tercih ederdiniz? Kızı şu cevabı verdi. Ben evlerinde kaldığım insanlara oldukça ağır şeyler söylemeyi sevmekle tanınmışım. Buna da her zaman mecbur edildiğimi bilirsiniz ama şunu da itiraf edeyim ki, yalnız geçmişi öven bunca yazara rağmen, şimdiki zaman hakkında iyilikten başka bir şey söyleyemem. İnsanların tesirini hafifletmek suretiyle korkunç ve öldürücü bir hastalığa karşı korunmasını, suda boğulanları canlandırmasını, yıldırımı yönetmesini, ona karşı koymasını, batıdan doğuya kadar boş yere arzulanan sabit nokta meselesini halletmesini, hep bu çağda öğrendiklerini gelecek kuşaklara anlatmalıyım. Ahlak işlerinde daha da ileri gittiler. Erdem'i işkenceye mahkum eden kanunlara karşı yine kanunlardan adalet istemek cesaretini gösterdiler. Ara sıra da elde ettiler. Nihayet boş görünürlük kelimesini de ağızlarına almaya cesaret ettiler. O halde kızım, bu güzel günlerden faydalanalım. Baktık ki devam ediyor, burada kalırız. Baktık ki fırtına baş gösteriyor, hemen kuyumuza döneriz. Tek Gözlü Hamal. Gözümüzün iki tane olması bizi daha iyi bir duruma sokmaz. Çünkü biri hayatın iyi, öteki de kötü taraflarını görmemize yarar. Çoğu kimselerin birinciyi kapamak gibi kötü bir adetleri vardır. İkincisini ise pek kapayan olmaz. Bunun içindir ki, bütün gördüklerini görmektense kör olmayı tercih eden birçok insan vardır. Ne mutlu o tek gözlülere ki, baktıkları her şeyi kötüleştiren gözleri yoktur. Bizim Mesrur buna güzel bir örnektir. Mesrur'un tek gözlü olduğunu görmemek için insanın kör olması lazım. Mesrur anadan doğma tek gözlüydü. Ama durumdan o kadar memnun bir tek gözlüydü ki, başka bir göz istemeyi aklından bile geçirmemişti. Sakın zengin olduğu için tabiatın bu kötülüğünden teselli bulduğunu sanmayın. Çünkü zavallı, adi bir hamaldı ve sırtından başka 5 parası da yoktu. Ama mutluydu. Bu da bir gözün fazla, işinde az olmasının mutlu olmak için gerekli olmadığını gösteriyordu. Her zaman gördüğü işle orantılı olarak para kazanıyor ve acıkıyordu. Sabahleyin çalışıyor, akşam yiyor, gece de uyuyordu. Günlerini birbirinden ayrılmış birer hayat parçası olarak görüyordu. Öyle ki hiçbir zaman geleceği düşünmüyor, halden duyduğu mutluluğu bozmuyordu. Görüyorsunuz ya, adamcağız hem tek gözlü, hem hamal, hem de filozoftu. Günün birinde çok şık bir arabanın içinde kendisinden bir gözü fazla olan ünlü bir prensin geçtiğini gördü. Bu da onu çok güzel bulmasına engel olmadı. Tek gözlülerle öteki insanlar arasındaki ayrılık, yalnız bir gözlerinin eksik olmasından ileri geldiğinden, o da bu prensese delice aşık oldu. Belki siz, insan hem hamal hem de tek gözlü olursa aşık olmamalıdır, hele büyük bir prensese hem de 2 gözü olan bir prensese aşık olmamalıdır diyeceksiniz. Ben de sizin gibi, böyle bir insanın sevilmeme ihtimali olduğunu kabul ediyorum. Bununla beraber umutsuz aşık olamaz. Bizim hamal da sevdiği için umuda kaptırdı kendisini. Gözünden çok bacaklara, hem de kuvvetli bacakları olduğu için prensesin 6 iri ve beyaz at tarafından büyük bir hızla çekilen arabasını 4 fersah uzaktan izledi. O sıralarda kadınlar arasında moda uşaksız, arabacısız yolculuk etmekti. Arabalarını da kendileri sürerlerdi. Kocalar, karılarının namusları emniyette olsun diye her zaman yalnız kalmalarını isterlerdi. Buysa yalnızlıkta erdem bulunamayacağını söyleyen ahlakçıların duygularına doğrudan doğruya aykırı bir hareket sayılır. Mesrur, sağlam gözünü bu kadar çabuk koşan bir tek gözlü görmekle hayretler içinde kalan bayana çevirmiş, arabanın yanı başında koşuyordu. Böylece o, insanın sevdiği için yorulmak nedir bilmediğini ispat ederken, avcıların izlediği vahşi bir hayvan büyük yoldan geçti ve atlarını ürküttü. Gemi azıya alan atlar güzel bayanı bir uçuruma doğru sürüklüyordu. Bayan çok korkmuştu ama ondan daha çok korkan aşığı büyük bir ustalıkla dizginleri kesti, yalnız 6 beyaz at korkunç uçuruma yuvarlandı. Beyazlıkta onlardan aşağı kalmayan bayan, yalnız korkmakla işin içinden sıyrıldı. Mesrur'a, "Kim olursanız olun," dedi, "size hayatımı borçlu olduğumu hiçbir zaman unutmayacağım. Benden ne isterseniz isteyin, her şeyim sizindir." Mesrur, "Ah," dedi, "çok daha haklı olarak, ben de size aynı şeyleri teklif ederdim ama ederken de daima eksik bir yanım olacak. Çünkü benim bir gözüm, sizinse iki gözünüz var. Ama size bakan bir göz, sizin gözlerinizi göremeyen iki gözden daha değerlidir." Bayan gülümsedi çünkü bir tek gözlüden gelse bile iltifat iltifattır. İltifatsa insanı güldürür. Bayan hamala, "Size bir göz daha vermek isterdim ama böyle bir şeyi verse anneniz verebilirdi. Neyse, arkamdan gelin," dedi. Bunları söyledikten sonra arabasından inip yaya olarak yürümeye başladı. Küçük köpeği de yere indi, kavalyenin acayip yüzüne bakıp havlayarak bayanın yanında yürümeye başladı. Mesrur'a kavalye demekte haksızım çünkü koluna girmesi için bayana rica ettiyse de bayan çok pis olduğunu ileri sürerek kabul etmedi. Halbuki birazdan zavallı kadının temizliğine kurban gittiğini göreceksiniz. Ayakları çok küçüktü. Papuçları ise ayaklarından daha küçüktü. Öyle ki kadıncağızın uzun bir yürüyüşe dayanacak takati olmadığı gibi ayaklarındaki papuçlar da zaten buna pek müsait değildi. İnsan hayatını bir sürü dal kavuğun ortasında bir sedirde geçirirse zayıf bacaklı olur ama güzel ayaklı olmakla teselli bulur. Gel gelelim yalnız bir hamalın hem de tek gözlü bir hamalın tozlu, taşlı bir yolda göreceği altın pullarla işlemeli papuçlar neye yarar? Melinade, bu da bayanın adıdır, şimdiye kadar söylemememin sebebi de henüz adını koymamış olmamdır, ayakkabıcısına lanet okuyor, papuçlarını yırtıyordu. Böylece her adımda ayağını burkarak düşe kalka ilerliyordu. Aşağı yukarı 1,5 saat kadar büyük bayanlar gibi yürüdü. Yani yorulup da bulunduğu yere yığıldığı zaman, aşağı yukarı bir fersahın 1/4 kadar yol almış bulunuyordu. Ayakta durabilirken Mesrur'un yardımını reddetmişti. Adamcağız da şimdi dokunup prensesin üstünü başını kirletmekten korktuğu için yardım teklif edeyim mi, etmeyeyim mi diye düşünüyordu. Çünkü temiz olmadığını biliyordu. Bayan bunu ona açıkça söylemişti. Sonra yolda bayanla kendisi arasında yaptığı mukayese bunu ona daha açık bir şekilde göstermişti. Bayan, boyunun bosunun güzelliğini olduğu gibi açığa vuran, yer yer çiçeklerle işlenmiş parıl parıl kumaştan ince bir rob giymişti. Kendisinin ise bin bir yerinden lekeli, delik deşik, yamalı, siyah bir gömleği vardı. Hatta yamalarla delikler yan yana duruyordu. Halbuki yamaların deliklerin üstünde olması lazımdı. Çatlak, nasırlı ve adeleli elleriyle, zambaktan daha beyaz, daha nazik o iki küçük eli de karşılaştırmıştı. Nihayet Melinade'nin hafif bir tül altında görünen kimi örgülerle, kimi buklelerle yukarı doğru kaldırılmış güzel kumral saçlarını da görmüştü. Halbuki onun bunlara karşılık yırtık bir sarıktan başka süsü olmayan siyah, dik ve sert saçları vardı. Bu sırada Melinade ayağa kalkmaya çalıştıysa da yine düştü ama bu sefer öyle bir düşüş düştü ki zavallı tek gözlünün geri kalan aklını da başından aldı. Hamal olduğunu, tek gözlü olduğunu unuttu. Kaderin Melinade ile kendisi arasına koyduğu ayrılığı düşünemedi. Aşık olduğunu da şöyle böyle hatırladı. Çünkü gerçek aşktan ayrılmasına imkan olmadığı söylenen vücut aşkına, bazen sihirli, çoğu kere de sıkıntılı bir hal veren nezaketi bütün bütün unuttu. Hamal olduğu için kabalık üzerindeki haklarını kullandı, kabalık etti ve mutluluğa ulaştı. Bu sırada prenses herhalde ya bayıldığı için ya da zevk duyduğu için inliyordu ama doğruluğu sevdiği için de her felaketin teselli edici bir yanı olduğunu düşünerek muhakkak ki kaderi kutluyordu. Gece ufkun üzerine perdelerini indirmiş, Mesrur'un gerçek mutluluğunu, Melinade'nin de sözüm ona üzüntüsünü gizliyordu. mesrur, asil sevdalıların duyduğu zevkleri hem de bir hamal olarak, yani insanlık utansın, en mükemmel bir şekilde tadıyordu. Melinade'nin de isteği her an artıyor, sevgilisi de her an yeniden kuvvet buluyordu. Kendinden geçen Mesrur, kötü bir kul olduğunu da biliyordu. Bununla beraber bağırdı, "Mutluluğumun bir eksiği varsa o da bana bu mutluluğu verenin bunu duymamasıdır. Ey tanrısal peygamber, hazır cennetindeyim, bana bir lütufta daha bulun ne olursun. Öyle yap ki gün ışığında Melinade benim gözümde neyse, ben de onun gözünde o olayım." Duayı bıraktı ve devam etti. Sevdalılar için her zaman çabuk söken şafak, Mesrur'la Melinade'yi biraz önce bizzat kendisinin bulunduğu durumda buldu. Melinade, günün ilk ışıklarıyla beraber gözlerini açıp da yüzü dünyanın geri dönmesini beklediği yıldıza benzeyen, boylu boslu, kibar bir delikanlıyla beraber cennet gibi bir yerde görünce hayretten dona kaldı. Delikanlının gül gibi yanakları, mercan gibi dudakları vardı. Hem tatlı hem de sert bakışlıydı. Değerli taşlarla süslü, altından ok kılıfını omzuna asmıştı. O gülerken oklar birbirine çarpıp ses çıkarıyordu. Elmastan bir firketeyle tutturulan uzun saçları aşağı kadar dalgalanarak iniyordu. Vücudunun güzelliklerinden hiçbirini gizlemeyen, inci işlemeli bir kumaştan elbisesi vardı. Şaşkına dönen Melinade, "Ben neredeyim, siz kimsiniz?" diye bağırdı. Mesrur, "Sizi kurtarmak mutluluğuna ulaşan ve bu zahmetin karşılığını fazlasıyla alan o sefille berabersiniz," dedi. Şaştığı kadar memnun olan Melinade, Mesrur'un kılık kıyafetini daha önce değiştirmemiş olmasına canı sıkıldı. Gözüne çarpan büyük bir saraya doğru yürüdü, kapının üstünde şu yazıyı gördü. "Dinsizler, buradan uzaklaşın. Bu kapılar yalnız o yüzüğün sahibine açılacaktır." Arkasından Mesrur da aynı yazıyı okumak için ilerledi ama o başka harfler gördü ve şu kelimeleri okudu. "Çekinmeden kapıyı çal." O da çaldı, kapı büyük bir gürültüyle kendi kendine açıldı. İki sevdalı, binbir sesten ve aletten kurulu bir orkestranın nameleri arasında Paros mermeriyle döşeli bir avluya girdiler. Buradan 1250 yıldan beri kendilerini bekleyen bir ziyafet masasının bulunduğu çok güzel bir salona geçtiler. Henüz hiçbir yemek soğumamıştı. Sofraya oturdular, her birine son derece güzel bin kadar halayık hizmet ediyordu. Yemekte çalgılar çalındı, danslar edildi. Yemek bitince de güzel olduğu kadar acayip elbiseler giyinmiş cinler çok muntazam bir şekilde alay alay gelerek yüzüğün sahibine bağlı kalacaklarını and içtiler, yüzüğün bulunduğu kutsal parmağı öptüler. Bu sıralarda Bağdat'ta abdest almak için camiye gidemeyen, imama verdiği az bir para karşılığında caminin suyunu evine getiren dini bütün bir Müslüman vardı. Yatsı namazını kılmak için 5. kere abdest almıştı. Dinle ilgisi olmayan hizmetçi kadın, kutsal suyu pencereden dışarı atmak suretiyle çabucak işini görmüş oldu. Su, bir köşe başı taşının kenarına başını dayayıp derin bir uykuya dalmış olan bir zavallının üstüne döküldü. Adamcağız sırılsıklam olunca uyandı. Bu adam sihirli saraydan dönerken yolda Süleyman'ın yüzüğünü kaybeden zavallı Mesrur'du. O güzel elbiselerini bırakmış, yeniden o yamalı yırtık yeleğini giymişti. O güzel altın ok kılıfı tahta semer oluvermişti. Felakete bakın ki gözünün birini de yolda bırakmıştı. O vakit bir akşam önce duygularını uyutmak, hayal gücünü kızıştırmak için bir hayli rakı içtiğini hatırladı. O vakte kadar bu içkiyi zevki için sevmişti. Bundan sonra da onu minnettarlık duygusuyla sevmeye başladı. Neşeyle işine döndü, kazanacağı parayla da sevgili Melinade'sine yeniden kavuşmak imkanlarını bulmaya karar verdi. Bir başkası olsaydı, iki güzel göze sahip olduktan sonra çirkin bir tek gözlü olmaktan, halifenin cariyelerinden daha güzel bir kadının iltifatına uğradıktan sonra, sarayın hizmetçi kızları tarafından reddedilmekten, cinlerin hepsine hakim olduktan sonra, Bağdatlı bütün burjuvaların emri altında olmaktan üzüntüye düşerdi. Ama Mesrur'un şu dünya olaylarının kötü yanlarını gören gözü yoktu. Memnon ya da bilgelik. Bir gün Memnon, tüm bilge olmak gibi saçma bir şey tasarladı. Aklından ara sıra bu deliliği geçirmeyen hemen hemen yok gibidir. Memnon kendi kendine şöyle dedi: İnsanın çok bilge, yani çok mutlu olması için tutkusuz olması yeter. Herkes de bilir ki bundan daha kolay bir şey olamaz. Önce kadınları hiç sevmeyeceğim, çok güzel bir kadın görünce kendi kendime derim ki bu yanaklar günün birinde buruşacak, bu güzel gözleri kırmızı halkalar çevreleyecek, bu gerdan pörsüyecek, sarkacak, bu güzel baş saçsız kalacak. Şu halde ona şimdiden, o zaman göreceğim gözle bakarım, olur biter. Böyle bir kadın da benim başımı döndürecek değil ya. Sonra her zaman az yer, az içerim. Güzel yemeklere, nefis şaraplara, toplumun büyüsüne kendimi kaptıracak olursam, o zaman başımın sersemleşeceğini, midemin bozulacağını, aklımı, sıhhatimi, vaktimi yitireceğimi hatırlayarak aşırı gitmenin sonucunu düşünür, gerektiğinden fazlasını yemem. Böylece sıhhatim her zaman aynı, düşüncelerim de doğru ve açık olur. Bütün bunlar o kadar kolay şeyler ki, başarmak için hiçbir üstünlüğe gerek yok. Daha sonra diyordu Memnon, biraz da paramı düşünmeliyim. İsteklerim pek öyle büyük değil. Varım yoğum Ninive defterdarının elinde. Sağlam yere yatırılmış bulunuyor. Kimseye bağlı olmadan geçinecek kadar elimde param da var. Bu da nimetlerin en büyüğüdür. Dal kavukluk etmek gibi acı bir zorunlulukla karşılaşmayacağım. Kimseyi kıskanmayacağım. Kimse de beni kıskanmayacak. Bu da yine çok kolay bir şey. Memnon, eşim dostum var diye devam etti. Benimle paylaşamadıkları bir şey olmadığı için onlarla iyi geçinir, dostluğumu bozmam. Ne ben onlara kızarım ne de onlar bana. Bunda da güçlük yok. Memnon böylece odasında bilgelik üzerine bu küçük planı kurduktan sonra başını pencereden uzattı. Evinin yanındaki çınarların altında gezinen iki kadın gördü. Bunlardan biri ihtiyardı, hiçbir şeyi düşünmüyor gibiydi. Öteki gençti, güzeldi ama çok kaygılı görünüyordu. İçini çekiyor, durmadan ağlıyordu. Bizim bilge ilgilendi ama onun güzelliğine değil, çünkü böyle bir zaafa kapılmayacağından emindi, duyduğu acıya. Aşağı indi, akıllı uslu sözlerle avutmak için Ninivalı genç kıza yaklaştı. Bu güzel kız son derece sade, tesirli bir dille ona aslında mevcut olmayan amcasının yaptığı kötülükleri, bir türlü elde edemediği mallarını binbir dalavereyle kendi üstüne nasıl çevirttiğini, onun kötülüklerinden daha neler bekleyebileceğini anlattı. Sonra, öğütlerinizden faydalanacağımı sanıyorum dedi. Evime kadar gelmeye ve işlerimi incelemeye tenezzül ederseniz, içinde bulunduğum o ağır sıkıntıdan beni kurtaracağınızdan eminim. Memnon, genç kadının durumunu iyice incelemek, ona güzel bir öğüt vermek için evine kadar gitmekten geri durmadı. Dertli bayan onu mis gibi kokan bir odaya götürdü. İkisi beraber geniş bir sedirin üstüne, nezaketle bacak bacak üstüne atarak karşı karşıya oturdular. Bayan, ara sıra yaşlar akan gözlerini yere eğerek konuşuyor, kaldırdıkça her seferinde de Bilge Memnon'un bakışlarıyla karşılaşıyordu. Sözleri tesirliydi. Bakıştıkları zaman bu tesir bir kat daha artıyordu. Memnon, bayanın işleriyle çok ilgileniyor, bu kadar namuslu, bu kadar bahtsız bir kadını memnun etmek için içi titriyordu. Konuşmanın ateşiyle farkına varmadan birbirlerine yaklaştılar. Artık öyle ayak ayak üstüne atmaktan vazgeçtiler. Memnon, bayana o kadar yakından öğütlerde bulundu, ona o kadar tatlı sözler söyledi ki, ikisi de işten söz etmeyi bıraktılar, hatta neden konuştuklarını bile unuttular. Onlar bu haldeyken herkesin tahmin edeceği gibi amca çıka geldi. Herif tepeden tırnağa kadar silahlıydı. İlk sözü haklı olarak Bilge Memnon'da yeğenini öldüreceğini, son sözü de çok para karşılığında onların bu suçunu bağışlayabileceğini söylemek oldu. O sırada böyle ucuza kurtulmak mutlu bir şeymiş. Amerika henüz keşfedilmemişti. Sıkıntıda olan bayanlar da pek öyle bugünküler kadar tehlikeli değillerdi. Utanan, utandığı için de içi burkulan Memnon evine döndü. Masasında kendisini birkaç samimi arkadaşıyla beraber yemeğe çağıran bir dostunun mektubunu buldu. Kendi kendine, evde yalnız kalırsam hep bugünkü kötü serüveni düşüneceğim. Yemek yiyeceğim, hastalanacağım dedi. İyisi mi gider eşle dostla güzel bir yemek yerim. Onların tatlı sözleri bana bu sabahki budalalığımı unutturur. Davet edildiği yere gitti, arkadaşları onu biraz üzgün buldular. Üzüntüsünü gidermek için de birkaç yudum şarap içirdiler. Yavaş yavaş içilirse birkaç bardak şarap hem ruh için hem de vücut için bir deva olabilir. Bilge Memnon da işte böyle düşündü, sonra da sarhoş oldu. Yemekten sonra kendisini kumar masasına çağırdılar, arkadaşlar arasında ufak tefek bir oyun zararsız bir eğlence diye düşündüler. Memnon da oynadı, kesesinde ne var ne yok aldılar. Bundan başka cebindeki parasının 4 misli daha borçlandı. Oyunda kavga çıktı, kumarbazlar kızıştı, yakın arkadaşlarından biri kafasına bir zar boynuzu attı, bir gözünü çıkardı. Bilge Memnon'u zil zurna sarhoş, 5 parasız ve bir gözü eksik olarak evine götürdüler. Şarabın tesiriyle sızdı kaldı, aklı başına gelince de arkadaşlarına borcunu ödemek için uşağını Ninive defterdarına para istemeye gönderdi. Kendisine para verdiği adamın 100 aileyi perişan eden hileli bir şekilde sabahleyin iflas ettiğini söylediler. Beyni atan Memnon gözünde bir sargı, eline bir dilekçeyle iflas edene karşı kraldan adalet istemek için sarayın yolunu tuttu. Bir salonda bayanlar vardı. Çevresi 24 ayağı bulunan çemberli eteklerini rahat rahat taşıyorlardı. Bu bayanlardan kendisini şöyle böyle tanıyan bir tanesi ona yan gözle bakarak şöyle dedi. Aman ne iğrenç! Kendisini daha iyi tanıyan bir başka bayan, ''Oo Bay Memnon'' dedi. ''Sizi gördüğüme gerçekten çok memnun oldum ama hatırımdayken şunu da sorayım. Neden gözünüzün birini kaybettiniz?'' Böyle dedikten sonra da cevabını beklemeden geçip gitti. Memnon bir kenara büzüldü, hükümdarın ayaklarına kapanmak için sıra bekledi. Nihayet sırası geldi, Memnon 3 kere yeri öptükten sonra dilekçesini sundu. Lütufkar hükümdar kendisini nezaketle karşıladı, okuyup özetlesin diye de dilekçeyi vezirlerinden birine verdi. Vezir Memnon'u bir kenara çekti, şöyle bir yukarıdan bakıp acı acı sırıtarak ''Ne acayip bir tek gözlüsün ki bana gelecek yerde krala başvurursun. Dahası var, sevgilimin hizmetçilerinden birinin yeğeni olduğundan ötürü himaye ettiğim namuslu bir müflise karşı dava açmakla daha büyük bir küstahlık ediyorsun.'' dedi. ''Öteki gözünü de kaybetmek istemiyorsan bu işten vazgeç.'' Böylece sabahleyin kadınlardan, fazla içkiden, oyundan, kavgadan, hele saraya uğramaktan vazgeçen Memnon, daha akşam olmadan güzel bir bayan tarafından aldatılmış, parasını çaldırmış, sarhoş olmuş, kumar oynamış, kavga etmiş, bir gözünü yitirmiş, saraya gitmiş, üstelik bir de alay konusu olmuştu. Şaşırıp taş kesilmiş, acıdan canı sıkılmış bir halde kalbinde ölüm duyguları evine döndü. İçeri girmek istedi, burada da alacaklıları adına evinin eşyasını boşaltan icra memurlarıyla karşılaştı. Kendinden geçip bir çınarın dibine yığıldı, burada sevgili amcasıyla beraber gezinen güzel bayanı gördü. Bayan da Memnon'u gözündeki sargıyla görünce kahkahayı bastı. Gece oldu, Memnon evinin duvarlarının yanı başında otların üzerine yattı. Vücudunu ateş bastı, nöbetler içinde uyuyakaldı, rüyasında tanrısal bir peri gördü. Bu peri pırıl pırıl yanıyordu. 6 güzel kanadı vardı ama ayakları, başı, kuyruğu yoktu. Hiçbir şeye de benzemiyordu. Memnon ona, ''Sen kimsin?'' dedi. Peri, ''Seni koruyan meleğim.'' diye cevap verdi. Memnon ona, ''Öyleyse gözümü, sıhhatimi, malımı, bilgeliğimi geri ver.'' dedi. Sonra ona bütün bunları bir günde nasıl yitirdiğini anlattı. Peri, ''Bunlar bizim oturduğumuz dünyada başımıza gelmeyen şeylerdir.'' dedi. ''Zavallı adam, siz hangi dünyada oturuyorsunuz ki?'' dedi. Peri, ''Benim ülkem güneşten 500 milyon fersah uzakta. Buradan gördüğüm Süreyya'nın yanındaki küçük bir yıldızıdır.'' diye cevap verdi. Memnon, ''Aman ne güzel bir ülke'' dedi. ''Demek orada zavallı bir adamı aldatan kahpeler, parasını oyunda alıp gözünü çıkartan yakın arkadaşlar, iflas edenler, istediğiniz adaleti yerine getirmeyip sizinle alay eden vezirler yok öyle mi?'' Yıldız'da oturan yaratık, ''Hayır'' dedi. ''Bizde böyle şeyler yoktur. Kadınlar tarafından aldatılmayız çünkü bizde kadın yoktur. Uzun uzadıya sofra alemleri yapmayız çünkü yemek yemeyiz. İflas eden olmaz çünkü bizde ne altın vardır ne de gümüş. Gözümüzün çıkarılmasına imkan yoktur çünkü bizim sizin gibi vücudumuz yoktur. Sonra vezirler de bize karşı haksızlık edemezler çünkü küçük yıldızımızda herkes eşittir.'' O vakit Memnon, ''O halde efendimiz'' dedi, ''kadınsız, yemeksiz olunca vaktinizi nasıl geçirirsiniz?'' Peri, ''Bize emanet edilen öteki dünyalara göz kulak olmakla'' dedi. ''Ben de seni avutmaya geldim.'' Memnon, ''Ne yazık!'' diye bağırdı. ''Bu kadar çılgınlık yapmama engel olmak için neden dün akşam gelmediniz?'' Tanrısal yaratık, ''Ağabeyin aslanın yanındaydım'' dedi. ''O senden daha acınacak halde. Sarayında yaşamak mutluluğuna erdiği Haşmetlu Hindistan kralı, ufak bir gevezelik yüzünden iki gözünü birden çıkarttırdı. Şimdi de eli ayağı zincirlere vurulmuş, zindanda yatıyor.'' Memnon, iki kardeşten biri tek gözlü, öteki de kör olduktan, biri kuru otların üstünde, öteki zindanda yattıktan sonra bir ailenin koruyucu bir meleği olmuş ne çıkar?'' dedi. Yıldızda yaşayan yaratık, ''Talihin değişecek'' dedi. ''Bundan böyle tek gözlü kalacaksın ama tüm bilge olmak gibi budalaca bir şey tasarlamadığın takdirde şöyle böyle mutlu olacaksın.'' Memnon içini çekerek, ''Demek tüm bilgelik erişilmesi imkansız olan bir şeymiş öyle mi?'' dedi. Peri, ''Tüm maharetli, tüm kuvvetli, tüm güçlü, tüm mutlu olmak ne kadar imkansızsa bu da o kadar imkansızdır.'' diye cevap verdi. ''Biz bile böyle olmaktan çok uzağız. Bütün bunların bulunduğu bir yıldız var ama evrene serpilmiş olan 100.000.000 dünyada her şey derece derece gider. İkinci dünyada birincidekinden, üçüncü dünyada ikincidekinden daha az bilgelik, daha az mutluluk vardır. Sonuncuya kadar böyle gider. Orada herkes tüm delidir.'' Memnon, ''Sakın'' dedi, ''bizim bu kara dünyamız, evrenin bu şimdi sözünü ettiğimiz çılgınlar yatağı olmasın.'' Peri, ''Henüz değil ama yaklaşıyor'' dedi. ''Her şeyin yerli yerinde olması lazım.'' Memnon, ''Peki ama'' dedi, ''Demek bazı şairlerle bazı filozoflar her şey iyidir demekle büyük bir hata işliyorlar.'' Göklerden gelen filozof, ''Bütün evrenin düzeni göz önünde tutulursa çok doğru söylüyorlar'' dedi. Zavallı Memnon, ''Ancak tek gözlü olmaktan kurtulduğum zaman buna inanırım.'' diye cevap verdi.